Ayrım 13, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 134, 17. Bölüm. Şarapçı serseri üstünde geyikler olan eski püskü bir kazak giymiş, blue jean'inin dizleri yırtılmıştı ve yer yer kabuk tutmuş kıllı beyaz dizleri gözüküyordu. Adam üstünde Fred, Wilma, Barney ve Betty'nin resimleri olan kadehi kaldırarak bourbon viskisini bir yudumda içti. Sonra dünyada son kez ağzını şapırtattı. ''Doğrusunu istersen bu içki beni canlandırdı ahbap.'' Onun arkasında duran Dussander mırıldandı. ''Geceleri bir içki içmeyi çok severim.'' Sonra kasap bıçağını serserinin boynuna sapladı. Parçalanan kıkırdakların sesini duydu. Şarapçının elindeki kadeh masaya düşerek yuvarlandı. Serseri başını geriye atarak bağırmaya çalıştı. Fakat boğazından sadece ıslığı andıran korkunç bir ses yükseldi. Gözleri büyüdü, büyüdü. Sonra başı Dussander'in kırmızı beyaz kareli muşamba örtülü masasına düştü. Üst protezi de ağzından kaydı. Dussander bıçağı çekip çıkardı. Bunu yapabilmek için iki elini birden kullanması gerekmişti. Hemen bulaşık evyesine sıcak su doldurup deterjan döktü ve kirli tabakları ıslattı. Attığı bıçak da mis gibi limon kokan suyun içinde kayboldu. Yine masaya yaklaşarak bir elini serserinin omzuna dayadı ve birden şiddetle öksürmeye başladı. Arka cebinden mendilini çıkarıp içine tükürdü. Son günlerde yine fazla sigara içmeye başlamıştı. Birini öldürmeye karar vereceği zaman hep böyle oluyordu. Fakat bu kez her şey yolunda gitmişti. Gerçekten başarılı olmuştu. Son sefer evi kan içinde bırakınca tekrar denemenin kaderi zorlamak olacağından korkmuştu. Şimdi acele ederse Lawrence Welk'in ikinci bölümüne yetişebilirdi. Hemen gidip bodrum kapısını açtı ve ışığı yaktı. Bulaşık evyesinin altındaki dolaptan yeşil plastik çöp torbalarını aldı. Bunlardan birini açarak başı masaya dayalı kalan şarapçıya yaklaştı. Muşambadaki kan adamın kucağına ve oradan da yere akmıştı. İskemle de kanlanmış olacaktı. Fakat bunların hepsi de temizlenecek türden şeylerdi. Dussander serseriyi saçından yakalayıp başını kaldırdı. Bu çok kolay oldu. Bir an sonra da ceset saçlarını berberde yıkattıran biri gibi iskemlede arkaya kaydı. Dussander çöp torbasını şarapçının kafasından ve omuzlarından geçirip dirseklerine kadar indirdi. Torba daha aşağı inmiyordu. Dussander ölü konuğunun kemerini açıp eski pantolonunu çıkardı. Kemeri dirseklerin biraz üstünden geçirip torbayı sıkıca bağladı. Eski Nazi hafif sesle bir şarkı mırıldanmaya başladı. Şarapçının ayaklarında eski mokasenler vardı. Dussander kemeri tutup cesedi bodrum kapısına doğru sürüklerken yumuşak mokasenler yerde hafif izler bıraktılar. Plastik torbadan beyaz bir şey yere düştü. Dussander bunun serserinin üst protezi olduğunu görerek alıp eski pantolonun ceplerinden birine soktu. Cesedi bodrum merdivenine bıraktı. Kafa ikinci basamağa doğru kaymıştı. Dussander onun üstünden atlayarak mutfağa geçti. Sonra cesede olanca gücüyle üç tekme attı. İlk ikisinde ceset kımıldadı ve üçüncüsünde de merdivenden aşağı yuvarlandı. Merdivenin yarısında ayaklar yukarıya kalktı ve ceset bir takla attı. Sonra karın üstü bodrumun sert toprak zeminine düşerken garip bir ses çıkardı. Mokasenlerden biri ayağından fırladı. Dussander daha sonra bunu alması gerektiğini düşündü. Aşağıya inerek cesedin yanından geçip aletlerinin durduğu tezgaha yaklaştı. Bunun yakınında bir kazma, bir kürek ve bir çapa duvara dayanmıştı. Dussander kazmayı aldı. Yaşlı bir adam için biraz egzersiz gerekliydi. İnsanın kendisini gençleşmiş hissetmesini sağlardı. Buradaki koku hiç de iyi değildi ama Dussander buna pek aldırmadı. Ayda bir kez, yani her temizlemeden üç gün sonra yere kireç döküyordu. Ayrıca sıcak havalarda kokunun eve dolmaması için de bir vantilatör almıştı. Bunu yukarıda çalıştırıyordu. Joseph Kramer'in ölüler konuşur sözünü sık sık yinelediğini anımsıyordu. Fakat ölülerin sesini insan burnuyla duyardı. Dussander bodrumun kuzey köşesinde bir yer seçerek çalışmaya başladı. Mezarın boyu 1,5 metre, eni de 75 santim olacaktı. Kaza kaza 60 santim derinliğe indiğinde birden göğsünde şiddetli bir acı duydu. Sanki biri çifteyle göğsüne ateş etmişti. Gözleri yuvalarından uğrar gibi olurken doğruldu. Sonra sancı koluna doğru indi. Bu inanılmaz bir acıydı. Sanki görünmeyen bir el oradaki bütün damarları yakalamış çekiyordu. Elinden kazmanın düştüğünü gördü ve dizleri büküldü. Korkunç bir an kazdığı mezara düşeceğini sandı. Fakat nasıl olduysa sendeleyerek geri geri gitti ve tezgahın üstüne çöktü. Yüzünde budalaca bir hayret vardı, bunu hissediyordu. O anda kafasını açılan kapıya çarpan sessiz film komedyenlerinden birine benzediğini düşündü. Başını dizlerinin arasına sokarak soluk almaya çalıştı. 15 dakika ağır ağır geçti, acısı biraz azalır gibi olmuştu. Fakat ayağa kalkabileceğini sanmıyordu. O ana dek fark etmediği yaşlılığın gerçeklerini ilk kez anladı. Korkudan neredeyse inlemeye başlayacaktı. Ölüm bu nemli, pis kokulu bodrumda ona dokunmuştu. Dussander'e pelerininin ucuyla değmişti. Azrail belki de onu almak için dönecekti. Fakat elinden geleni yapacak ve burada ölmeyecekti. Elleriyle hala göğsüne basarak kalktı. Tezgahla merdiven arasındaki yeri sendeleye sendeleye geçti. Sol ayağı şarapçının yanına uzanmış bacağına takılınca dizüstü düşerek hafifçe bağırdı. Göğsündeki ağrı bir an şiddetlenir gibi oldu. Başını kaldırıp basamaklara, dimdik basamaklara baktı. Tam 12 basamak vardı. Tepedeki 4 köşe aydınlık ne kadar uzaktaydı. Kurt Dussander "Ein" diyerek kendini zorladı ve ilk basamağa ayağını dayadı. "Zwei, drei, vier." Mutfağın muşamba kaplı zeminine erişmesi tam 20 dakikasını aldı. Merdivende iki kez yine göğsüne ağrı saplanır gibi oldu. İki seferinde de Dussander gözlerini kapatarak ne olacağını anlamak için bekledi. Sonra ilk krizdeki gibi dayanılmaz olursa öleceğini anlamıştı. Fakat iki seferinde de ağrı hemen geçti. Dussander mutfakta sürüne sürüne masaya yaklaşırken kan birikintilerine değmemeye dikkat etti. Sonra uzanıp viski şişesini aldı ve bir yudum içti. Göğsünde katılıp kalmış olan bir şey hafifçe gevşer gibi oldu. Acısı biraz daha hafifledi. 5 dakika sonra kendini zorlayarak ağır ağır koridorda ilerledi. Telefon holdeki küçük masanın üstündeydi. Bowden'ların evinde telefon çaldığında akşam saat 9'u çeyrek geçiyordu. Todd kanepeye bağdaş kurup oturmuş, son trigonometri sınavı için notlarına göz gezdiriyordu. Babası koltuğuna yerleşmiş, kucağına koyduğu küçük hesap makinesinin yardımıyla çek koçanındaki rakamları topluyordu. Yüzünde de sonuca pek inanamazmış gibi bir ifade belirmişti. Todd'un iki akşam önce banda aldığı bir Bond filmini televizyonda seyretmekte olan Monica telefona baktı. Kadın "Alo" diyerek dinledi. Yüzünde hafif bir endişe belirdi ve telefonu Todd'a uzattı. "Bay Denker bir şey yüzünden heyecanlanmışa ya da üzülmüşe benziyor." Todd'un yüreği ağzına geldi ama yüzünden bir şey belli değildi. "Öyle mi?" Kalkıp annesinin elinden telefonu aldı. "Merhaba Bay Denker." Dussander'in sesi boğuk ve hırıltılıydı. "Hemen gel oğlum, bir kalp krizi geçirdim. Kötü bir krizdi sanırım." Todd "ya" derken benliğini kaplayan korkudan sıyrılmaya, kafasını toplamaya çalışıyordu. "Çok üzücü ama çok geç oldu ve çalışıyorum." Dussander'in ses tonu sertleşti ve adeta bir havlama halini aldı. "Konuşamadığını anlıyorum fakat dinleyebilirsin. Bir ambulans çağırmama ya da hastaneye telefon etmeme imkan yok. Hiç olmazsa şimdilik yok. Burada kötü bir durum var, yardım gerekli. Bu da senin de yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklar sanırım."
Madem öyle diyorsunuz.
Todd'un kalbi dakikada 120 atıyordu. Fakat yüzü sakin ve adeta huzurluydu. İşin başından beri böyle bir geceyle karşılaşacağını tahmin etmişti. "Dussander, babanla annene çok önemli bir mektup aldığımı söyledi," dedi. "Anlıyor musun?"
"Peki, olur."
"Şimdi senin neden yaratıldığını göreceğiz oğlum."
"Tabii."
Todd birden annesinin filmi değil kendisini seyrettiğini fark etmişti. Zorla gülümsedi.
"Güle güle."
Dussander başka bir şey söylüyordu ama Todd telefonu kapattı.
"Ben Bay Denker'a gidiyorum."
İkisiyle konuşuyor fakat annesine bakıyordu. Monica'nın yüzünde hafif bir endişe vardı hala. "Dışarıdan istediğiniz bir şey var mı?" Dick atıldı. "Bana pipo temizleyicisi ve annene de para harcama konusunda küçük bir paket sorumluluk al."
Monica "çok komik" diye söylendi. "Todd, Bay Denken..."
Kocası yine konuştu. "Sam Fielding'den ne aldın kuzum?"
"Ufak tefek şeyler için dolap rafı. Sana bunu söylemiştim." "Bay Denker'ın bir şeyi yok değil mi Todd? Sesi pek tuhaftı." Demek dolapların raflarını ayrı satıyorlar ha. Ben de dedektif romanı yazan deli İngiliz kadınlarının sırf katilin sert bir cisim bulması için o rafları icat ettiklerini sanırdım.
Dick, biraz konuşmama izin verir misin?
Tabii, fakat neden ufak tefek şeyler rafa, hem neden dolap için?
Todd, bir şey yok sanırım diye mırıldandı. Ceketinin fermuarını çekti. Yalnızca biraz heyecanlıydı. Hamburg ya da Düsseldorf'taki bir yeğeninden mektup gelmiş. Yıllardır akrabalarından haber alamamıştı. Şimdi mektup elinde ama gözleri bunu okuyacak durumda değil.
Dick başını salladı. Ne tatsız iş. Hadi git Todd, adamcağızın içinin rahatlamasını sağla.
Monica birinin, yeni bir çocuğun ona kitap okuduğunu sanıyordum dedi.
Ona kitap okuyan bir çocuk var. Annesinden de onun gözlerinde gördüğü sezgiden de nefret etti. Belki çocuk evinde değildir ya da bu kadar geç saatte Bay Denker'a gitmesi olanaksızdır.
Ah pekala, git bari ama çok dikkatli ol.
Olur, sen dışarıdan bir şey istemiyor musun?
Hayır, geometri dersin nasıl sınav için çalışıyordun değil mi?
Tot trigonometri diye cevap verdi. İyi sanırım, zaten ben de bitirmek üzereydim. Oysa bu yalandı. Dick, Porsche'yi almak ister misin dedi.
Yok, bisikletle giderim. Kafasını toplamak, duygularını kontrol edebilmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. O durumda Porsche'yi bir telefon direğine çarpardı herhalde. Monica atıldı. Reflektörünü dizine tak, Bay Denker'a da bizden selam söyle.
Peki. Annesinin gözlerinde hala kuşku vardı ama eskisi kadar belirli değildi. Ona bir öpücük yollayıp garaja gitti. Schwinn'in yerini alan İtalyan kurs bisikleti oradaydı. Kalbi hala deli gibi çarpıyordu. Winchester'ı alıp eve girerek annesiyle babasını vurmak için çılgınca bir arzu duyuyordu. Ondan sonra da karayoluna inen bayıra giderdi. Böylece bir daha Dussander'i düşünüp endişelenmesine de gerek kalmazdı. Vurur vurur ve son kurşunu da kendine ayırırdı. Sonra aklı başına geldi. Dussander'in evine doğru giderken dizine taktığı reflektör dönüyor, uzun sarı saçları rüzgarda uçuyordu.
Aman tanrım!
Todd neredeyse feryat edecekti. Mutfak kapısında duruyordu. Dussander dirseklerini masaya dayayıp kalmıştı. İçki fincanı da önündeydi. Alnında iri ter tanecikleri belirmişti. Fakat Todd ona değil, kana bakıyordu. Bu kan da, her yerde kan vardı galiba. Masanın üstünde, boş iskemlede, yerde. Todd donmuş gibi kalan ayaklarını kımıldatabildi. Neren kanıyor diye bağırdı. O kapının önünde en az 1000 yıl durmuş gibi geliyordu ona. Bu son diye düşündü. Bu her şeyin sonu. Artık her şey ortaya çıkacak. Balon havalandı, uçuyor bebeğim. Haydi hoşça kal.
Kalp krizi geçirdiğini söyledin. Tanrı'nın cezası.
Dussander mırıldandı. Benim kadım değil akan.
Tut durdu. Ne? Ne dedin?
Aşağıya in. Ne yapman gerektiğini göreceksin.
Tut belasını versin, neler oluyor diye sorarken aklına korkunç bir şey geldi.
Zamanımızı ziyan etme oğlum. Aşağıda bulacağın şeye fazla şaşacağını sanmıyorum. Bodrumumda göreceğin şey konusunda çok deneyimli olduğunu düşünüyorum.
Todd inanamayarak bir an ona baktıktan sonra bodrum merdiveninin basamaklarını ikişer ikişer atlayarak indi. Bodrumdaki cılız sarı ışıkta önce Dussander'in oraya bir torba çöp bıraktığını sandı. Sonra bundan çıkan bacakları ve kemerle gövdeye bağlanmış kolları gördü.
Aman tanrım derken sesi hafif bir fısıltı gibiydi. Sağ elinin tersini kurumuş dudaklarına bastırdı. Bir an gözlerini kapattı. Gözlerini tekrar açtığında kontrolüne kavuşmuş olduğunu anladı. Harekete geçti. Köşedeki çukurdan çıkan kazma sapını görünce Dussander'in kalp krizi geçirene dek ne yaptığını anladı. Bir an sonra da bodrumdaki mide bulandırıcı kokuyu duydu. Burada çürüyen domatesi andıran bir koku vardı. Bu kokuyu daha önce de fark etmişti ama yukarıda çok hafifti. Şimdi bu kokunun ne anlama geldiğini biliyordu. Safrası kabarmıştı. Birkaç saniye kusmamak için kendisini zorlaması gerekti. Elini ağzına bastırıp bir iki kez öğürdü, sonra yine yavaş yavaş kendini topladı. Şarapçıyı bacaklarından tutarak çukura doğru sürükledi. Sonra cesedi bırakarak alnındaki terleri sol eliyle sildi. Yine durdu. Ömründe düşünmek için bu kadar büyük çaba harcamamıştı. Sonra kazmayla kazarak çukuru derinleştirmeye başladı. 1,5 metreyi bulunca çukurdan çıktı. Ayağıyla cesedi yedip çukura attı. Mezarın kenarında durarak baktı.
Eskimiş bluzin, yer yer kabuk bağlamış pis eller. Bu bir serseriydi kuşkusuz. Bu durumu neredeyse komik bulacaktı. Evet, komikti ve insan gözlerinden yaş gelene kadar gülebilirdi. Koşarak yukarıya çıktı. Dusandere, sen nasılsın diye sordu. Kendime geleceğim, onun icabına baktın mı? Bakıyorum, tamam mı? Çabuk ol, daha burası var. Todd, birkaç domuz bulup seni onlara yedirmek isterdim diye söylenerek Dusander cevap vermeden yine aşağıya indi. Şarapçının üstünü toprakla örttüğü sırada bir şey olduğunu hissetti. Kazmanın sapını sıkıca tutarak mezara baktı. Cesedin bacaklarının bir kısmı toprağın dışında kalmıştı. Bir ayağında bir mokasen, diğerinde de yüzyıllar önce beyaz olan pis bir çorap vardı. Birden aklı başına geldi. Adamın ayakkabısının teki yoktu. Todd delaşla merdivene koştu. Deli gibi etrafına bakınıyor, başına bir ağrı saplanmış şakağı zonkluyordu. Eski ayakkabının 1,5 metre ileride olduğunu gördü. Bunu kaparak mezara döndü. Sonra yine kürekle toprak atmaya başladı. Ayakkabıyı da, bacakları da, her şeyi toprakla örttü. Bütün toprak çukura dolunca küreğin tersiyle vurmaya başladı. Toprağı düzeltmek, sıkıştırmak istiyordu. Sonra keseri alarak toprağın üstünde ileri geri götürüp getirdi. Böylece bu toprağın son zamanlarda kazıldığını gizlemeye çalışıyordu. Fakat bunun pek yararı yoktu. Yeni kazılan ve doldurulan bir çukur daima yeni kazılmış ve doldurulmuş bir çukur gibi dururdu. Ama yine de kimse buraya inmezdi, değil mi? Dusander'le birlikte buraya kimsenin inmemesi için dua etmeliydiler. Todd koşarak yukarıya çıktı, solukları sıklaşmıştı. Dusander'in dirsekleri hala masaya dayalıydı ve başı da öne eğilmişti. Gözleri kapalıydı, göz kapakları da morumsu bir renk almıştı. Todd Dusander diye bağırdı. Kanındaki adrenalin korkuyla karışarak ağzında yakıcı bir tat bırakmıştı. ''Burada gözlerimin önünde ölmeye kalkma, Tanrı'nın belası namussuz!'' Dusander gözlerini açmadan konuştu. ''Sesini alçalt, bütün bloktakilerin buraya koşmasına neden olacaksın?'' ''Temizleyici maddesi nerede? Kolay iş, başarır, öyle bir şey sonra paçavra. Bana paçavra gerekiyor.'' ''Hepsi lavabonun altındaki dolapta.'' Kanın çoğu kurumuştu. Dusander başını kaldırarak yere çömermiş, önce muşambadaki birikintiyi, sonra şarapçının oturmuş olduğu iskemlenin bacaklarındaki kanları silen gence baktı. Todd tıpkı geme alışmaya çalışan bir at gibi durmadan dudaklarını ısırıyordu. Sonunda iş bitti, temizleyicinin sert kokusu mutfağa doldu. Dusander, merdiven altında bir kutu eski bez var dedi. Kanlı olanları kutunun dibine koy. Ellerini yıkamayı da unutma. Öğütlerini kendine sakla. Beni bu işe sokan sensin. Öyle mi? Yalnız iyi dayandığını söylemeliyim. Bir an Dusander'in sesinde o eski alay belirmişti. Sonra yüzü can acısıyla buruştu. Çabuk ol. Todd paçavraların da icabına baktı. Son kez bodrum merdivenine çıktı. Bir an endişeyle merdivene baktı. Sonra ışığı söndürüp kapıyı da kapattı. Musluğa giderek kollarını sıvadı ve sıcak suyla ellerini, yüzünü, kollarını yıkadı. Ellerini sabunlu suya soktu ve Dusander'in kullandığı kasap bıçağını bulup çıkardı. Kötü kötü, seni bununla doğramayı isterdim diye söylendi. Evet, sonra da beni domuzlara yedireceksin. Bundan hiç kuşkum yok. Todd bıçağı da yıkayıp duruladı, kuruladı ve yerine koydu. Bulaşığı da çabucak yıkayıp tabakları filan kaldırdı. Suyu boşaltarak evyeyi sildi. Saatine bakınca 10:20 geçtiğini gördü. Hole çıkıp telefonu eline aldı. Sonra düşünceli düşünceli elindeki aygıta baktı. Şarapçının ayakkabısı gibi çok tehlikeli başka bir şeyi unuttuğunu sanıyordu. Fakat unuttuğu neydi, bunu bilemiyordu. Başı ağrımasaydı bulabilirdi belki. Tanrı'nın belası baş ağrısı. Bir şey unutmak adeti değildi ve bu yüzden de korkuyordu. 222'yi çevirdi, zil bir kez çaldı ve biri, ''Burası Santo Donato Tıp Merkezi'de de bir sorununuz mu var?'' ''Adım Todd Bowden, 963 Clermont Sokağı'ndayım, bir ambulansa gereksinmem var.'' ''Sorun nedir oğlum?'' ''Dostum Bay D.'' Şiddetle dudağını dişleyince kanlar fışkırdı. Bir an ne yapacağını bilemedi. Başına bıçaklar saplanıyordu. Dusander, bilmediği bir sağlık memuru ya da doktora eski Nazi'nin asıl adını söyleyecek gibi olmuştu. Ses, sakin ol evlat dedi, ağır ağır konuşursan derdini daha iyi anlatırsın. Dostum Bay Denker kalp krizi geçirdi sanırım. belirtiler. Todd anlatmaya başladı fakat Todd göğüste başlayıp sol kola inen sancıya gelir gelmez telefondaki ses bu kadarını yeterli buldu. Ambulans 10, en geç 20 dakikada orada olur. Trafiğe bağlı tabii. Todd telefonu kapatarak ellerini gözlerine bastırdı. Dussander bitkin bir sesle seslendi. Telefon ettin mi? Todd evet diye haykırdı. Evet tamam, kahretsin tamam. Evet evet, sadece sesini kes. Ellerini gözlerine bastırıyordu hala. Gözlerinin önünde önce yıldız biçimi ışıklar, sonra bir kızıllık belirdi. Kendini topla Todd. Bebeğim sakin ol. Aklını başına al, sakinleş. Gözlerini açıp yine telefona uzandı. Şimdi işin güç bölümüne gelmişti. Evini araması gerekiyordu. Alo. Monica'nın yumuşak kültürlü kimselere özgü sesini duydu. Bir an annesinin burnuna tüfeği dayayarak ateş ettiğini ve kanlar fışkırdığını hayal etti. Ben Todd anne, hemen babamla konuşmalıyım. Kadına Monica bebeğim demiyordu. Bu yüzden annesinin ortada ciddi bir durum olduğunu hemen anlayacağını biliyordu. Ne oldu, bir şey mi var Todd? İzin verdi onunla konuşayım. Fakat ne? Telefonda tıkırtılar oldu. Annesinin babasına bir şeyler söylediğini duyan Todd hazırlandı. Todd, sorun nedir? Bay Denker baba bir kalp krizi geçiriyor sanırım. Öyle olduğundan eminim. Tanrım, Todd babasının durumu annesine anlattığını duydu. Sonra yine babasının sesini işitti. Sağ mı, yani sağ olduğundan emin misin? Sağ ve aklı başında. Pekala, bunun için Tanrı'ya şükürler olsun. Bir ambulans çağır. Biraz önce çağırdım. 222'yi aradın. Evet. Aferin oğlum. Adamcağızın durumu nasıl?
Bilemiyorum baba. Ambulansın kısa süre içinde geleceğini söylediler ama yine de korkuyorum. Gelip benimle birlikte bekleyebilir misin?
Tabii. 4 dakika sonra oradayım.
13. ayrımın sonu. Sayfa 144.